Ayrım 2.
Henüz var olmayana doğru soluksuz bir yürüyüştür. Yaşam sorumluluklarla değil, istencimizin aldığı kararlarla kaderin kaçınılmazlığını uzlaştıran, yanılsamalarla yönlendirilmiş yaşamaktır da aynı zamanda. Eskilerin amor fatisini uygulamaktır, yani kaderimizi sevmektir. Geçmişin soluk hayalinin eşlik ettiği, şimdinin yüreklendirdiği, gelecek beklentisinin güçlendirdiği bir yolda yürümektir. Elbette yolumuzu yitirme tehlikesi de vardır. Ancak İsa Efendimizin dediği gibi ara, bulacaksın. İnsanın kariyeri. Yaşamın en belirgin özelliği ileriye doğru yürüme yeteneği olsa da ayaklarımızın yine de sağlam toprağa basmalıdır. İnsanın bir felsefesinin olması, deniz kazası geçirmiş bir yaralıyı köpüklü sularda boğulmaktan kurtaracak kalın bir tahtının olmasıyla aynıdır. Bu insanın kendine yönelmesinden önceki ön yönelimdir. Kendisinin ve öteki insanların yaşamındaki şeylerle ilgili olarak derin bir merak duymasıdır. Hemcinslerimizin varlığını göz önüne almayan hiçbir felsefe tam olamaz. Ben, sen olmadan tamamlanamaz. Biz de işte bu nedenle oluşur. Yaşam korkuludur. Yalnızca felsefe insan ediminin boyutlarını ölçerek yaşamı güvenli kılabilir. Yaşamak her zaman bir şeyler yapıyor olmak ya da kimi zaman bilerek bir şeyler yapmaktan sakınmaktır. Çünkü yapmamak da bir eylem biçimidir. Örneğin Gandhi'nin mücadelesi anımsatacaktır. Özünde İngiliz yönetimine karşı eylemsizlik mücadelesiydi. Ama buna karşın mücadelesi Hindistan'ın bağımsızlığıyla sonuçlandı. Bir şeyi yapma veya yapmamak kararı tercihlerin teraziye konmasıdır. Hep kararlar vermesi gereken insanın aynı anda acı ve zevk uyandıran etkinliğidir. Ancak karar vermek yeğlemektir. Yeğlemek de bilmektir. İnsan kararlarının geniş sıralaması da yaşamdaki devinimine dayanır. Anımsayalım. Nasıl yerel devinim modern fizyolojinin konusuysa genel devinim de klasik fizyolojinin çalışma nesnesiydi. İnsan 20'li yaşlarının sonuna kadar var olan düşüncelerin özümsenmesinin ve daha sonra geliştirebileceği başlangıçtaki düşüncelerin ötesine pek geçmez. Kendi başlattıkları arasında kariyerinin ne olacağı kararı da vardır. Kariyer sözcüğü aslında Roma stadyumlarındaki yarışlarda olduğu gibi bir yerden bir yere koşmak demekti. Kariyer daha sonra insan yaşamının bir simgesi haline geldi. Yaşam zaman stadyumunda bir yarış, performanslar ve tercihler zinciri, engellerle kaplı bir yolu izleyerek bir noktadan diğerine ulaşmak için sarf edilen çaba olarak görülüyordu. Yaşam yalnızca olmak değildir. Seçilmiş ya da verilmiş belli bir yolda yürümek ya da koşmaktır. Yaşam yapmaktır. Burada ve şimdi. İnsan uğraşının ne olacağını seçer. Hekim, çiftçi, yazar, kaşif, öğretmen ya da hırsız. Bu seçilen uğraşı meslek denir. Kafalarımızın içinde isteklerimizi, güç, ün, zenginlik, yaratıcılık, aşk gibi istekleri karşılamakta en uygunu göründüğünde onu şairane bir düşün etkisiyle uygularız. Genel bir deyişle bir yaşam biçimi entelektüel emeğe yönelmiş, buna kariyer, el emeğine yönelmişse de buna zanaat diyoruz. Geçmiş zamanlarda kariyerler kalıtsaldı ve bazılarına göre Hindu kastlarında da böyle doğmuştur. Eski zamanlarda kariyer birkaç görevi birleştirmişti. Bazı eski uygarlıklarda rahip aynı zamanda mühendis veya teknisyendi. Roma yollarını ve köprülerini rahipler inşa etmişlerdi. Libya çölündeki Sakkara piramidini de bir hekim inşa etmişti. Dünyaların çokluğu. İnsanın kariyeri dünyada açımlanır. Ancak dünya herkes için aynı değildir. Gerçekten eşsiz derecede özgün biyolog John von Yüksel, dünyanın farklı varlıklara farklı bir kisveyle göründüğünü tanıtlamıştır. En mükemmel bilgelik, öteki varlıkların dünyasına veya var olmalarına saygı gösterir ve bunun kendimizinkiyle çakışması gerektiğini düşünmez. Deniz anasının dünyası kartalınkiyle aynı değildir. Zulu'nunki de Amerikalı'nın dünyasıyla aynı değildir. Aynı dünyada bulunan nesneler bile yaşayan her yaratığa ayrı görülür. Hiçbir canlı çevre, karıncaya, şahine ve insana aynı gözükmez. Hem yiyecekleri hem de barınakları olan peynirin içindeki kurtlar için peynir evrendir. Bu dünyaların çokluğu kavramı tıp tarihinde oldukça önemlidir. Vesalius'un anatomi öğretiminin yeni bir yolunun keşfi, Harvey'in kan dolaşımı keşfi, Avrupa yaşamının engin tarihsel gerçekliği içinde onların zamanları için yalnızca en ilgi çekici olanlarıydı. Vesalius'un parçalara ayıran, bıçağına yön veren, 16. yüzyılda yaygınlaşmış, çağın harareti içinde serpilmiş, düşüncelerden etkilenmiş bir adamın sinir merkezlerinin yönettiği eli ve koluydu. Bu yüzyıl ondan önce gelenlere bakmadan tek başına açıklanamaz. Yani Vesalius'un anatomi olgusu her şeye temel olan tarihin kocaman yeraltı gerçekliğiyle beslenmiş ve onun korunmasında yeşermiş küçük bir çiçektir. Bu yaklaşımda tıp, sanat ve insanlık tarihinin sadece yalın olgulara ve tarihlere bakılarak değil, olguların tomurcuklarındaki geniş tarihsel gerçeklikler yoluyla araştırılmasının yöntemi vardır. Böylece tarihsel bir bilince ve emeğe sahip olmanın birey, hekim de dahil açısından felsefi önemi gösterilmiştir. Roma İmparatorluğu çöktü çünkü kocaman dominyonlarını desteklemek için gerekli teknikten yoksundu. Örneğin uzak yerlere ulaşım araçları hiç gelişmemişti. İlkel ulaşım binek arabaları, posta tatarları ve yedek atlarıyla özel bir sistem yaratarak tarihin en hızlı yolculuk yapan adamı olan Napolyon zamanına kadar değişmeden kaldı. Teknoloji de çok ilerlemiş olan uygarlığımız, ahlaki ve felsefi yordamın ağlanası eksikliğinin acısını çekiyor. Günümüzde büyük ulusların gerçekten taş devri araçlarını kullanarak hala siyasi farklılıkları gidermeye çalışmalarının nedeni de budur. Hidrojen bombaları, tarih öncesi insanın binlerce yıl birbirlerine attığı çakmak taşlarının ilk kurşunlar, daha teknik eş değerinden fazlası değildir. Yani çağdaş insan ilerlemesine ve çok gurur duyduğu uygarlığına karşın mağara adamının kendi çelişkilerini çözmek için kullandığı silaha başvuruyor. Belki bugün kurşun daha güçlüdür, hepsi bu. Atom bombalarıyla yalnızca tarih öncesi barbar dönemimizi modern çağda yeniden diriltiyoruz. Felsefe ve yazgı. Dünyanın bugünkü karma karışık durumuna bakıldığında tek çare felsefe bilmek ve onu kullanmaktır. Eski dünyada insanlar inançlarla yaşamda kalmayı sürdürüyorlardı. Bu inançların birçoğu yok oldu. Şimdi idealarla yaşamımızı sürdürüyoruz. Yarın da kavramlarla sürdüreceğimizi umalım. Taşların, hayvanların, yıldızların düşünmeleri gerekmez. Çünkü yazgıları zaten bellidir. Ama insan hep bir şey yapmalı ya da yapmamalıdır. Bu şey de kısmen inançları ve idealarıyla belirlenmiştir. İnançlar ve idealar değiştiği zaman insan yaşamı dümenine dokunulan bir kayık gibi yol değiştirir. İnsanlık tarihi insan tarafından denenmiş bir yaşam biçimleri dizisidir. Özellikle hekimlerin matematik içermesine karşın bir dizi imgesel kurgudan oluşan çağdaş fiziğin işini metafor üstüne oturtmasının tersine, tıbbın bir dizi kategori hastalık kümelerini temsil eden saf simgesel bir terminoloji kurmuş olduğunu kabul etmeleri gerekir. Bu terminoloji hastalıklar ve onlara verilen adlar arasında bir ilinti kurarak yalnızca onları benzeştirir. Aynı yağmurlu bir günde vestiyere bırakılan şemsiyelerin karşılığında alınan biletlerin özdeş olmadan onları temsil etmesi gibi. Felsefe insanın geçmişine ait zengin deneyimini göstererek ona kendi kaderini çizmesinde yardım edebilir. Felsefe insan için bugününü değerlendirebileceği, geleceğini görebileceği gerçekten eşsiz bir araçtır. Çünkü insan sürekli yolcu olan bir varlıktır. İnsan tamamlanmamıştır. Yaşar ve her bir anda farklıdır. Yaşamak içkin bir varoluşa sahip olmak değil, onu aramaktır. İnsanın kendi düşüncelerinden, sözcüklerinden ve eylemlerinden yarattığı tarihiyle miras aldığı doğasını uzlaştırmaktır. İç salgı bezlerinden önce hormonları gelişen balıklar gibi filozoflar da İsa'dan önce 6. yüzyıla kadar hiçbir adım atmamışlardır. Felsefeyi öncelemeleri de böyle oldu. Başlangıçta ancak birkaç filozof vardı. Herhalde onların felsefesi güç saplantısıyla yaşamış. Mezopotamyalı rahiplerden ya da ölüm saplantısıyla yaşamış, Mısırlı firavunlardan tamamıyla farklı yeni bir insan tipine gereksinim duyan tarihsel olarak yeni bir eylemdi. İlk filozoflar yaşamın ortak ve evrensel olduğuna inandılar ve bundan hareketle felsefe yapmaya başladılar. Bu olayın insanlık tarihinde dramatik ve köktenci bir önemi vardı. Binlerce yıl insan çevresindeki ilkel ormanlarda gizlenerek, dolaşıp her şeyden korkarak yaşadı. Vahşi hayvanların bağışlamayan pençeleri, görünmez düşmanların sivri keskin taşları, bu korkularla mücadele etmek için insan mitosları, yani umutlarının ve korkularının edebi süslemelerini türetti. Bu, insanın çevresindeki gizemli dünyaya verdiği ilk içgüdüsel yanıtıydı. Felsefe, insanın evrenin bilmecesine verdiği ussal yanıtıydı. İlk filozoflar görünüyor. Zaman akıp giderken İsa'dan önce 6. yüzyılda dikkat çeken bir olay oldu. İyonya'da kendilerini çevreleyen evrene korkarak değil, büyük bir merak ve şaşkınlıkla bakan bir grup adam ortaya çıktı. Masal ve efsanelerden medet ummadan şeylerin gerçek doğasını anlamak için mitosun yerine ussal bir açıklama aracı olarak felsefe ve bilimi geçirdiler. Yunan felsefesinin ortaya çıkış nedeni bulunduğu çevreyle ilgiliydi. Metropolislerde değil, İyonya kıyılarında başladı. Anadolu'nun Yunan kentlerinde ve daha sonra da Magna Graecia'da ortaya çıktı. Tıpta durum aynıydı. İlk hekimler ve hekimlik yöntemlerinin çevre yörelerden, İstanköy, Sicilya gibi adalardan veya Asya'nın Knidos yarımadasından gelmiş olması ciddi bir sömürgeci siyasi ortamın olduğunu gösteriyor. İsa'dan önce 5. yüzyıla dek felsefe Yunanistan'ın kendi içinde görülmedi. Felsefenin Yunanistan'ın en varlıklı ve en müreffet kenti Milet'te doğması rastlantı değildi. Buradaki okulda ilk filozoflar doğayla ilgili sorularını yanıtlamaya başladılar. Bu filozoflar varlık içinde rahat koşullarda yaşıyorlardı. Geçim sağlamanın günlük sıkıntılarından kurtulmuşlardı. Kimileri tecrimen, kimileri de zanaatçılıkta yetenekli kişilerdi. Çoğunluğu nesnelerin gerçekliğiyle yüz yüze gelmekten zevk alan, yorulmak bilmez gezginlerdi. Korku ve mitosları üzerlerinden atınca zihinlerinin kapılarını hevesle çevrelerini saran evrenin verdiği şaşkınlık ve karışıklığı açtılar. Böylece inceden inceye felsefe ve bilimin temelini attılar. Kimi zaman yürüyerek, kimi zaman gemiyle Akdeniz'deki Yunan dünyasının her köşesine ulaştılar. Görülmemiş yerler, insanlar, aykırı düşünce sistemleri, değişik inançlarla karşılaştılar. Yolculuk bitip de yurda geri döndüklerinde kendi kendilerine insanlığın yolunu değiştirebilecek o muazzam soruları sordular. Bütün bunlar nedir? Nesneler gerçekte nedir? İnsan nedir? Bu tür sorulara yanıt ararken Millet Okulu 6. yüzyılın başında İsa'dan önce 5. yüzyılın başına kadar doğayı inceledi. İçlerinden çoğu felsefe yöntemi olarak fizik çalıştıklarından yüzyıllar sonra Aristoteles onlara psiko dedi. Onları özellikle şaşırtan ve hayrete düşüren bütün canlı nesnelerin devinimiydi. Devinim dört biçimde ele alındı. Yerel devinim ya da yer değiştirme, yani değişim ya da dönüşüm. Nesnenin sayıların azalması veya çoğalması, yani nicel değişim. Nesnelerin birbirinin yerini alması, yani nitel devinim ve öz devinimi olarak nesnelerin üremesi ve yok olması. Aynı yerel ve genel devinim, tıp tarihinin akışı içinde daha binlerce yıl doktorlar ve fizyologlarda merak uyandıracaktı. Milletli filozoflar bize felsefe tarihini başlatan güzel bir miras bıraktılar. Ancak anımsamakta yarar var. Onların felsefi metinleri çok büyük bir bütünün parçalarından kalanlar, dağılmış parçaları birleştirmeye uğraşarak felsefelerini yeniden kurmaya çalışmaktansa bu bütünün kavramından başlamak daha iyi olacaktı. Bu nedenle her filozofun düşüncesini yaşadığı zamanın tarihsel gerçekliğiyle ilişkili olarak ve onun kendi zihnindeki serüvenine dayanarak çözümlemek zorunluluğu vardır. Çünkü yalnızca bu tür bir yol böyle düşüncelere anlam kazandırır. Neden kimi filozofların şiirinde ölçüye bağlı kalan bir şair gibi yalnızca bir tür felsefe oluşturduklarını bulmak için her filozofun her hekim gibi belirli bir uzam ve zaman gerçekliğinde yaşadığını anlamak zorundayız. Filozofların yöntemi. Felsefe öncelikle bir keşif ve bir serüven konusudur. Bu nedenle de başlangıçtaki varsayımın bilindiği ancak sorunun son çözümünün bilinmediği bir bilimsel araştırmayla ortak yönü oldukça fazladır. Ayrıca felsefenin en iyi tanımının tıbbınki gibi kendi tarihinde olmasının nedeni de budur. Nasıl, nerede, ne zaman ve özellikle de kimler aynı bilimde olduğu gibi genel sorularının yanıtı neden bir felsefi dizgi ortaya çıkardıklarının öyküsünde yatar. Diğer taraftan tıp daha özel sorulara ve sorunlara cevap vermeye çabalamıştır. Dolayısıyla felsefenin yöntemi biliminkine yakındır, araştırmak ve kurgulamak. Fark yalnızca bunun yapılış biçimindedir. Araştırmacı, bilim adamı ve klinik hekimi ellerinde bulunan veriler üstünde çalışarak işlerini yaparlar. Birisi laboratuvarda aletler ve araştırmalarla, öteki de hastanede kendi duyuları ve aletlerinin yardımıyla. Ama filozofun laboratuvarı kendi anlığıdır. Filozof, Platon gibi bir zeytinliğin gölgesinde ya da sigarasının mavimsi bulutuyla sarmalanmış bir otel odasındaki Ortega Gasset gibi düşünerek araştırır. Bilimsel araştırmacının araştırmasını başlatan veri, elleriyle yönettiği ve anlığıyla çözümlediği nesnel gerçekliklerdir. Felsefe araştırmacısının başlangıç verisi anlığındaki sorular, söylenmiş ya da yazılmış sözcüklerle sonunda berraklaşmış öznel gerçekliklerdir. Altın paraların, bu paralar sonuçta tarım ekonomisinin yerini alacak, dinamik para ekonomisinin başlangıcı olacaktı. Şıngırtılarının duyulduğu bir havada, bilinen dünyanın her yerinden yelken açan gemilerin, Helen güneşinin sıcağında parıldadığı, zengin ve mutlu millet limanında, hem felsefenin hem de bilimin doğru ve akılcı düşünen Yunanlar arasında başlamış olması çarpıcıdır. Millet, Yunan felsefesinin beşiğiydi. Düşünceler, kavramlar ve bugün insanlığın bütün bilgisi ve ideallerinin özeti olan sözcükler, demokrasi, özgürlük, felsefe, güzellik, bilim, Millet'te ve Atina'da doğmuştur. Milletli Thales ve Milletliler. İsa'dan önce 6. yüzyılda yaşamış olan Milletli Thales, tarihte ilk tanınan filozoftur. Mühendis, astronom, bankacı ve devlet adamıdır. Mısır'ı baştan aşağı dolaşmış ve yolculuğundan Mısır geometrisi bilgisiyle geri dönmüştür. Birçok girişimlerinin arasında anlatıldığına göre parlak millet siyah zeytinlerinin bol hasatında gelecek görerek çok sayıda zeytin piresi kiralamış ve bu girişimiyle de zengin olmuştu. Thales kendisini kuşatan gerçeklikle iç içe yaşadı ve kendi kendine o müthiş ve işsiz "bu nedir?" sorusunu sorarak felsefeyi yarattı. Evrenin temel öğesi olarak suyu, kendisini çevreleyen mavi deniz biçimindeki suyu, her şeyin besini olan, dünyanın onun üstünde yüzdüğüne inandığı suyu gördü. Onu izleyen milletliler arasında doğada karşıtlıklar olduğunu savunan ve dünyaya şaşkınlıkla bakan Anaximandros, temel ilke olarak havayı seçen, ateş, su ve toprağın havanın yoğunluğunun artması veya azalmasıyla oluştuğunu söyleyen Anaximenes vardı. Buraya kadar Thales'in kavramlarının oldukça parlak olduğunun anlaşılması gerek. Çünkü suyun bir bileşeni olan hidrojenin hemen her şeyin birleştiği temel bir element olduğu bugün artık biliniyor. Persler Anadolu'nun İyonya kıyısındaki Yunan kentlerine saldırdıklarında birçok insan kaçabildikleri kadar uzağa, İtalya'nın güneyindeki Magna Graecia'ya kadar kaçtılar. Samos'tan Kroton'a geç etmiş, Pers'in Zerdüşü'yle yakınlık kurmuş ve Dionysos'un orptik sırlarıyla ilgilenmiş Pitagoras burada serpilecekti. Öğrencileri Pitagorasçılar kendilerini İtalya'nın güneyinde Sicilya'da ve Yunanistan'da tanıttılar ve et yemez bir mezhep oluşturdular. Herkesçe sevilen kurutulmuş lima fasulyesini bile yemediler. Yün kullanmadılar. Toprağa dökülen hiçbir şeyi toplamadılar. Pitagorasçılar bir sürgünler okulu kurdular. Belki de kendilerini yabancı saydıklarından üç yaşam biçimi tanıdılar. Alıcılar ve satıcılarınki, stadyumdaki koşucularınki ve seyretmekten başka bir şey yapmayan seyircilerinki. Bunlar kuramsal ve tanrısal bir yaşamı amaç edinmişlerdi. Sophia'dan biraz daha alçak gönüllü bir sözcük yarattılar. Philosophia, bilgelik sevgisi ve örnek yurttaş olarak Sophites'i kabul ederek siyasi bir aristokrasi icat ettiler. Sayılar ve şekillerin, nesnelerin kendileriyle özdeş olduğunu benimsediklerinden felsefeleri matematiğin gelişmesine katkı sağladı. Parmenides ve Magna Graecia'daki Elea okulu ile birlikte felsefe yeni kanallar boyunca ilerleyişini sürdürdü. Metafiziğin ilk kez onda görüldüğü Parmenides ile birlikte yeni filozoflar türedi. Karşıtlıkların diyalektiğini ortaya koyan Eleağlı Zenon, nesnelerin devingenliğini reddeden ve varoluşun sonsuzluğunu tartışan Atina'ya karşı ayaklananların başı olan Melissos, her şey akar diyen ve bütün nesnelerin temel öğesi olarak ateşi alan Herakleitos. Birazdan sözünü edeceğimiz Empedokles, Büyük Perikles'in özel öğretmeni ve Yunanistan'da felsefenin baş şehri haline getirdiği Atina'nın ilk filozofu olan Anaxagoras ve her şeyin ruhun bile atomlardan ibaret olduğunu ve bunların uzayda var olan bir boşlukta hareket ettiklerini savunan yorulmak bilmez gezgin Abderalı Demokritos. İnsanlık tarihinde insan aklıyla kazanılmış en büyük zaferlerin üçü Yahudi-Hristiyan dinleri, Yunan metafiziği ve Roma hukukuydu. Yunan metafiziği insanın kendisine pek zor olan, var olan nedir sorusunu sorduğu ve bütün var olanın bir şey olduğu yanıtını verdiği gün başlamıştır. Bu eşsiz yanıtla felsefe doğdu. Pitagoras sözde edilen üç sözcükten bir sözcüğünü vurgulayıp var olan bütün şeylerin temel birliğini kurarak ikinci adımı böylece atmış oldu. Parmenides aynı üç sözcük içerisinde vurguyu Pitagorasçı tek sözcüğünden dir sözcüğüne kaydırıp böylece de aslında her şey bir varlıktır görüşünü ortaya koyarak temel felsefi düşünce yolunda son adımı attı. 2500 yıllık felsefeye bir anlık buluş ve anlam oyunundan filizlenmiş gibi gözüken ama gerçekten felsefenin temel taşlarını koyan da bu yanıtlardı. Daha sonraları geçen yüzyıllarla birlikte üç büyük felsefi akım gelişecek, birçok filozofun düşüncesi bunların içinde bir ırmak gibi akacaktı. Akdeniz göğünün açık parlak ışıkları altında şeylerin felsefesi doğacak ve çiçeklenecekti. İlk olarak Sokrat'la, daha sonra Akinolu Thomas, gerçekçilik, bulutlu İskandinav göğünün gümüş ışığı altında düşünen ben felsefesi, idealizm, dünyanın geometri olduğunu savunan Descartes'la ve devinim olduğunu savunan Leibniz'la gelişti. Ve Kastilya Platosu üzerinde söz konusu iki sistemi uzlaştıran günlük yaşam felsefesinin karşısına yeni ve yaratıcı bir yol çıkaran ortaya Gragasles'le dirimselcilik doğdu. Agregetumlu Empedokles. Çağlar boyunca Freud gibi ruh bilimcileri, Goethe'nin yurttaşı Hölderlin gibi romantik şairleri, Romain Rolland gibi hümanistleri, Rolf Carballo gibi psikosomatik tıp uzmanlarını ve daha birçoğunu oldukça etkileyen Akragas, Empedokles'te olan şey neydi?